Ayrım 9.
Beklettin bizi Melekov diye kaşlarını çattı. Yorgundu gözleri, öfkeli öfkeli bakıyordu. Piotra'nın bölüğü tümen karargahının emrine verilecekti. Kazaklara göz kulak olmak gerekti. Davranışlarında dikkate değer bir değişiklik görülür görülmez hemen bölük kumandanı durumdan haberdar edilecekti. Piotra gözlerini kırpmadan albayın yüzüne bakıp dediklerini dinledi. Fomin'in ıslak ıslak ışıldayan gözleri, "Dayanamadım artık kardeş," deyişi bir daha çıkmamacasına aklına takılmıştı. Ilık ılık buhar tüten büfeden çıktı, bölüğe döndü. Vagonuna yaklaşırken bölük nalbandının çevresini saran birkaç kazak gördü. O saat Fomin'i de onunla arasında geçen konuşmayı da unuttu. Atına nal vurduracaktı. Nalbant'la görüşmek için adımlarını sıklaştırdı. Günlük hayatın küçük işleri, küçük kaygıları yeniden üste çıkıp başka düşünceleri kenara itelemişti. Ama yalnız bir dakika için. Vagonlardan birinin ardından bir kadın çıktı. Üstünde beyaz uzun yünlü bir şal. Hiç de Bielorusya kadınlarına benzemiyordu giyinişi. Garipten tanıdık vücudu Piotra'nın dikkatini çekti. Kadın birden yüzünü ona çevirdi. Hızlı hızlı ona doğru yürüdü. Omuzlarında, gencecik endamında hafiften bir salınma vardı. O ışıkta yüz çizgilerini çıkaracak kadar yakınlaşmadan daha Piotra kalçalarını kıvıra kıvıra yürüyüşünden karısını tanıdı. Hoş, iğne iğne bir serinlik indi yüreğine. Sevinci beklenmedikti. O denli de şiddetli oldu. Başkaları ne kadar sevindiğini anlamasın diye mahsustan adımlarını ağırlaştırarak karısını karşılamaya gitti. Darya'yı kucakladı. Yanaklarından üç kere öptü. Bir şey diyecekti ama derinde duran içerik heyecanı birden taşıverdi. Dudakları titredi, sesi kısıldı. ''Beklemiyordum seni'' dedi boğulur gibi. ''Canım, nasıl da değişmişsin?'' Darya ellerini çırptı. ''Yabancıya dönmüşsün. Seni görmeye geldim. Evden bırakmak istemediler ama ben dayanamadım geldim işte.'' Kelimeler ağzından bir çırpıda döküldü. Vücudunu kocasına dayamış, ıslak gözlerle gözlerinin içine bakıyordu. Vagonların çevresinde kazaklar homurdana homurdana onlara bakıp göz kırptılar. ''Piotra'nın keyfi yerinde, baksana.'' Benim kancık karı gelir mi hiç beni görmeye? Sana ne hacet, o bulmuştur orada bulacağını. Bize acısa da karısını bir geceliğine ödünç verse ne olur sanki? Hadi hadi gelin çocuklar, daha fazla bakamayacağım ben. Piotra karısını hiç acımadan cezalandırmaya karar verdiğini çoktan unutmuştu. Herkesin gözü önünde kadını okşuyor, kocaman tütünden sararmış parmağını kaşları üstünde gezdirirken sevinçten uçuyordu. Darya da iki gece önce vagonun birinde bir baytarla yattığını çoktan unutmuştu. Baytar Harkov'dan alayına gidiyordu. Kabarık tüylü, simsiyah bıyıkları vardı. Ama iki gece önceydi o. Darya geçmişi unuttu. Kocasına sarıldı. İçten gözyaşlarının ıslattığı, sadık, açık gözlerle baktı yüzüne. 10. İzinden sonra Yevgeni Lisnitski daha Şubat ihtilalinden önce bırakıp tüydüğü eski alayına dönmedi. Doğruca tümen karargahına gitti. Karargah kurmay başkanı don kazaklarından ünlü bir aileden gelme genç bir generaldi. Lisnitski'nin 14. don kazak alayına atanmasını seve seve sağladı. ''Biliyorum eski çevrenizde çalışmak güç gelecek size yüzbaşım.'' dedi onu özel odasına alıp. ''Kazaklar size düşman, isminiz iyiye çıkmamış aralarında. Onun için 14. alaya girerseniz daha iyi. Oradaki subaylar gerçekten çok iyi insanlardır. Kazaklar da daha güvenilir, daha ağırbaşlı kişiler. Çoğu güneyden gelme. Orada daha rahat edersiniz. General Lisnitski'nin oğlu değil misiniz siz?'' Kurmay başkanı durakladı. Sorusu doğrulanınca devam etti. ''Bana sorarsanız sizin gibi subaylara çok ihtiyacımız var. Subaylar arasında bile çoğu iki yüzlü şu sıra. İnsanın inancını değiştirmesi kadar kolay şey yok. Hele aynı zamanda iki inanca birden hizmet etmek o daha da kolay.'' diye kurmay başkanı sesinde acı bir titreyişle sözünü bitirdi. Lisnitski başka bir yere atanmaktan memnundu. O gün 14. alayın konaklandığı Divinsk'e giderek alay kumandanının karşısına çıktı. Subayların büyük kısmı hanedan taraflısıydı orada. Çokluk sofu inançlara bağlı Kazaklar da hiç ayaklanmaya yatkın bir havada değildiler. Geçici hükümete bağlılık andı içmişlerdi ama pek isteksizce. Çevrelerinde kaynaşan olayları ne anlıyor ne anlamak istiyorlardı. Alay ve bölük komitelerine de yaltakçılarla uysal kişiler seçilmişti. Yeni görevinde Lisinski daha bir rahat soluk aldı. Subaylar arasında kendilerini herkesten uzak tutan eski ataman alayından iki arkadaşına rast geldi. Geri kalanlar hep birlikte açıktan açığa Çarlık devrini geri getirmekten söz ediyorlardı. İki aydan beri Divinsk'te konaklayan alay iyi talim görmüş dinlenmişti. Bölükler daha önce piyade tümenleri emrindeydi. Cephede Riga ile Divinsk arasında bir süre gidip geldikten sonra Nisan'da işini bilir bir el hepsini toparlayıp bir araya getirmişti. Şimdi hazırda bekliyordu alay. Subayların sıkı disiplini altında Kazaklar günlerini eğitimle geçiriyor, atlarını iyi besliyor, bütün dışarı etkilerden uzak, uysal, tembel bir hayat sürüyorlardı. Alaylarının ne işte kullanılacağına dair tek tük belirsiz söylentiler gelmemiş değildi kulaklarına. Subaylar desen niyetlerini pervasızca açığa vurmaktan çekinmiyorlardı. Güvenilir ellerin gösterdiği yolda yakın gelecekte tarihin gidişini değiştireceklerdi. Cephe yanı başlarındaydı. Az batıya doğru ölüm korkusuna çarpılmış ordular soluk soluğa bekliyordu. İkmal malzemesi ve yiyecek sıkıntısı vardı. Asker arasında barış sözü erişilmesi imkansız bir yalgın gibiydi. Ordunun geçici devlet başkanına Kerenski'ye karşı tutumu da oldukça kararsızdı. Kerenski'nin isterik çağrılarından yüreklenerek giriştiği Haziran hücumunda korkunç kayıplar verdi. Bütün ordularda dolu dolu bir kızgınlık kaynıyordu. İlkbaharın akıntılı, köpüklü suları gibi. Ama Divinsk'te Kazaklar kendi hallerinde uysaldılar. Cephede katlandıkları sefaleti, sıkıntıyı unutmuşlar derdin. Subaylar ama karargah toplantılarını ihmal etmediler. İyi yiyip içtiler. Rusya'nın geleceğini tartıştılar aralarında. Temmuz başına kadar sürdü gitti bu. Ayın üçüncü günü bir dakika gecikmeden hareket emri geldi. Alay Petersburg'a gidiyordu. 7 Temmuz günü Kazak atlarının nalları başkent kaldırımlarından kıvılcımlar koparıyordu. Alay Nevski Prospekt'te evlerde konakladı. Lisinski'nin bölüğünü boş bir ticarethaneye yerleştirdiler. Karşı ihtilal Kazakları büyük bir sabırsızlıkla sevinçle beklemişti. Belediye Kazaklara ayrılan yapıları nasıl büyük bir hevesle donatmıştı görülecek şeydi. Duvarlar yeniden badanalanmış, döşemeler cilalanmıştı. Yeni kurulan barakalardan taptaze çam kokusu saçılıyordu. Aydınlık, derli toplu zemin kat, daire bayağı rahattı. Lisinski gözlüğünün altında kaşlarını çatıp her yanı dikkatle inceledi. Bundan iyisi can sağlığı dedi içinden. Gördüklerinden memnun, avluya çıkan kapıya döndü. Yanında Kazakları karşılamakla görevlendirilen ufak tefek, iyi giyimli belediye temsilcisi duruyordu. O sırada tatsız bir olay oldu. Lisinski tam elini kapının topuzuna atmıştı, duvara çizilmiş bir resim gördü. Bir köpek başı, bir çalı süpürgesi. Dipnot: Korkunç Ivan'ın Oprichniki diye bilinen ünlü zorba fedaileri eyerlerine bir köpek başıyla bir çalı süpürgesi takarlardı. Keskin dişleriyle çarın düşmanlarını paraladıktan sonra dünyadan silip süpürecekleri anlamına gelirdi bu. Anlaşılan odaları hazırlayan işçilerden bazıları oraya kimlerin geldiğini iyi biliyordu. "Nedir bu?" diye sordu Lisinski kaşları titreyerek. Belediye temsilcisi sivri, fare gözleriyle resme baktı, afalladı. Başına öyle bir kan hücum etti, kolalı yakası bile pembeleşti sanki. "Çok affedersiniz yüzbaşım, çirkin bir el." "Umarım bu arma sizin bilginiz dışında çizildi buraya." "Nasıl olur, ne zannediyorsunuz? Tabii, bir bolşevik numarası yine, rezil herifin birinin işi. Duvarı yeniden badanalattırırım, hemen. Hay Allah, çok üzgünüm yüzbaşım. İnanın bana, insanların bu kadar rezil olmaları beni ne kadar utandırıyor." Lisinski adamın o kadar hayıflanıp şapşallaşması karşısında gerçekten üzüldü. Acımasız, soğuk bakışlarını biraz yumuşatarak sakin bir sesle Sanatçı boşuna çalışmış, dedi. Kazaklar Rus tarihini iyi bilmezler ama yine de bize karşı böyle bir tutuma göz yummak niyetinde olduğumuz sanılmasın. Belediye temsilcisi duvardaki resmi parlak tırnağıyla kazımaya çalıştı. Resme erişeyim diye parmaklarının ucuna basıp uzanırken İngiliz kumaşından paltosuna duvardan kireçler bulandı. Lisinski bir yandan gözlüklerini siliyor, bir yandan adama bakıp gülümsüyordu. Acı bir şey kemiriyordu içini. Demek böyle karşılıyorlar bizi. Madalyanın öbür yanı. Ama bütün Rusya mı bize Opriçniki gözüyle bakıyor acaba, diye düşündü. Avluya geçip ahıra doğru ilerlerken. Memur yanında vızıldayıp duruyor, bir şeyler anlatıyordu. Güneşin ışınları kuyu gibi avluya ta tepeden vurmuş düşmüştü. Pencereler sarkıp sarkıp aşağıda toplanan kazakları seyreden meraklı adamlarla doluydu. Atlarını ahıra götürüp bıraktıktan sonra kazaklar duvarların gölgesinde çömeldiler. ''Niye odalara gitmiyorsunuz çocuklar?'' diye sordu Lisinski. ''Daha çok vakit var yüzbaşım. Nasıl olsa yakında bıkarız buradan da. Atlar hele bir yerleşsin ahıra.'' Lisinski ahır olarak ayrılan ambarı gözden geçirdikten sonra belediye memuruna döndü, eski düşmanlığını içinde yeniden azdırmaya çalışarak konuştu. Kim bakıyorsa bu işlere anlaşın da bir şeyler yapın. Ahıra bir kapı daha açmak gerek. 120 ata 3 kapı yetmez. Bir alarmda yalnız atları dışarı çıkarmak yarım saatimizi alır. Bunu daha önceden düşünmemiş olmaları garip doğrusu. Alay kumandanını durumdan haberdar etmek zorundayım. Belediye temsilcisi derhal bir değil iki kapı açılacağına söz verdi. Lisinski zahmet ettiği için adama teşekkürlerini bildirdi. Emir erlerini atadı, bölük kumandanlarına ayrılan odalara giden merdivene yöneldi. Basamakları çıkarken subay ceketinin düğmelerini çözüyordu. Kasketinin siperliği altında biriken terleri sildi. Odaların serinliği birden içini açtı. Subayların orada, üsteğmen Atarçikov'dan başka kimse yoktu. Lisinski, ''Ötekiler nerede?'' diye sordu. Kamp döşeğine çökerek bacaklarını uzattı. Çizmeleri toz içindeydi. ''Şehri görmeye gittiler. Sen ne diye gitmedin?'' ''Ne gideceğim, değmez. Daha yeni geldik. Birkaç gün önce burada olup bitenleri okuyordum. Tuhaf şeyler.'' Lisinski cevap vermedi. Gömleğine bulaşan terler derisinin üstünde serin serin kuruyordu. Yolculuktan yorgun düşmüştü. Kalkıp yıkanmak gelmiyordu içinden ya, sonunda yendi uyuşukluğunu. Kalktı, emir erini çağırdı, çamaşır değiştirdi, bir güzel yıkandı. Kalın güneş yanığı ensesini havluya kuruladı. "Yıkansana," dedi Atarçikov'a. "İyi gelir." ''Evet, ne yazıyor gazetelerde?'' ''Yıkanırım belki, iyi olur mu dersin?'' ''Gazetelerde ne olacak işte? Bolşevik gösterilerini anlatıyor, hükümetin aldığı tedbirler filan. Al oku.'' Yıkanmak Lisinski'ye iyi gelmişti. Gazetelerden birini alıp göz gezdirmek üzereyken biri geldi. Alay kumandanının kendisini istediğini söyledi. İsteksiz isteksiz kalktı. Üzerine temiz, biraz buruşuk bir subay ceketi geçirdi. Kılıcını taktı. Nevski Prospekt'e çıktı. Sokağın öbür yanına geçtikten sonra dönüp bölüğün yerleştirildiği kapıya baktı. Pek bir özelliği yoktu yapının. 5 kat üzerine isten kararmış kaba taşlardan örülme bir ev tıpkı öbürleri gibi. Bir cigara yakarak kaldırımda ağır adımlarla yürüdü. Yoğun kalabalık, erkeklerin hasır şapkaları, fötürler, kasketlerle sade zarif kadın şapkalarıyla köpürüyordu. Arada sırada sel gibi akan renkler arasında bir erin yeşil kasketi bir görünüp bir kayboluyordu. Denizden serin, kamçılayıcı bir meltem esiyor, yapılara çarpıp kırılıyor, köşelerde çırpına çırpına ölüyordu. Çelik mavisi gökyüzünde bulutlar güneye güneye akıyordu. Süt beyazı bulut kümeleri diş diş olmuştu. Yağmura hazırlık yapan sıkıntılı bir sıcak basmıştı şehrin üstünü. Havada ılık asfalt, benzin buharı, deniz, belli belirsiz lavanta kokuları vardı. Büyük şehir kokuları. Sokaktan aşağı yürürken Lisnitski gelip geçenlerin kendisine yandan saygıyla baktıklarını gördü. İlkin buruşuk üniforması lekeli kasketinden ötürü sıkıldı. Sonra cepheden gelen bir adamın hele trenden daha yeni inmişse görünüşünden hiç de utanmaması gerektiğinde karar kıldı. Dükkanların güneşliklerinden kaldırımlara uyuşuk zeytin rengi gölgeler vurmuştu. Rüzgar güneşlikleri dalgalandırıyor, gölgeler oynuyor, gelip geçenlerin ayakları altında kıpırdanıyordu. İkindi vakti olmasına rağmen Nevski kalabalıktı. Savaş yılları şehirlere yabancı kılmıştı onu. Kahkahalar, düdük sesleri, gazetecilerin haykırışlarıyla binbir sesli şamataya kendini koyverdi gitti. İyi giyimli, besili kalabalık, bütün bunlar onun dünyasıydı. Yine de düşünmekten kendini alamadı. Bakın hele, nasıl da hayatınızdan memnun, mutlu kişilersiniz hepiniz. Tüccarlar, borsacılar, memurlar, toprak sahipleri, soylu kişiler. Ya daha 3 gün önce ayak takımıyla asker bu caddeden erimiş çelik gibi akıp gittiğinde ne haldeydiniz? Hatırlayın, doğrusu ben memnunum sizin bu halinizden ya pek de değilim belki. Sizin sevincinize, mutluluğunuza ben nasıl katılırım? Karışık duygularını çözmeye, kaynaklarını bulup çıkarmaya çalıştı. Kolayca bir sonuca vardı. Savaşta başından geçenler onu bu besili, halleri vakitleri yerinde kadınlardan, erkeklerden çekmiş, uzaklaştırmıştı. Tombul, al yanaklı bir gence takıldı bir ara gözü. Mesela şuna bak, diye düşündü. Neye cephede değil? Bir fabrikatörün ya da servet sahibi bir tüccarın oğlu olmalı. Yolunu bulmuş namussuz, kaytarmış. Geri cephede mi çalışıyor dedin? Memleketi düşünür mü hiç bunun gibileri? Sömürücüler, iyi yaşayıcılar. İyi ama sen kimden yanasın? Diye sordu kendi kendine gülümseyerek. Tabii onlardan yanayım. Onlardan bir parça var bende de. Ben de onlardan biriyim. Kendi sınıfımın bütün iyi ve kötü yanları var bende. Beni bu çocuktan ayıran ne? Onun kadar vurdum duymaz olmayışım belki. İç savunmada çalışmak varken cepheye gitmem de ondan olsa gerek. O kadarcık daha namusum var benim. Belki de o yüzden de bu kış Mogilev'de kara yatıp çocuk gibi ağladım öyle. Tahttan indirilen imparatoru gördüğümde. Karargâhtan ayrılırken dudaklarındaki o kederli ifade, kucağına düşmüş eli, çaresiz bitkin. Namusumdan benimsemiyorum ben bu ihtilali. İstesem de olacak şey değil. Aklım da, yüreğim de isyan ediyor. Eski düzen için hayatımı veririm. Veririm ya. Hiç cakasız, basit bir er gibi. Ama kaç kişi yapar bunu? Şubat'ta bir öğle sonrasını hatırladı. Birden yüzü soldu. Mogilev'de valinin konağı. Islak demir parmaklıklar, karla örtülü toprak, günün toz pembe parıltısı, bir sis perdesi ardında sinen güneş. Dinyeper'in öte yakasında gökyüzüne masmavi, kızıl turuncu renkler yayılmıştı. Ufukta her çizgi bakanın gözünü acıtacak kadar belirsizdi. Kapının yanında birkaç subay, sivil ahali toplanmış bekliyordu. Bir lüks otomobil göründü. İçinde Baron Frederick ile Char. Sırtları yastıklara dayalı. Char'ın yüzü asık, kül rengi, mora çalan solgun alnının üstünde kara koyun tüyünden kazak muhafızları papağı yana yatık. Lisnitski orada toplananların yanından koşar adımlarla geçerken hepsi durdular. Şaşkın şaşkın arkasından baktılar. Selamını alan Char'ın elini papağın kara kenarından aşağı inerken gördü. Motorun hırıltısını işitti. Sonra son imparatorlarını uğurlayan halkın utanç verici suskunluğu. Alay karargahının konaklandığı evin merdivenlerine ağır ağır çıktı. Yanakları hala titrekti, gözleri kan çanağına dönmüştü. İkinci kat sahanlığında üst üste 2 cigara içti. Gözlüğünü sildi, basamakları ikişer ikişer tırmanıp 3. kata vardı. Alay kumandanı önüne bir Petersburg haritası sererek Lisnitski'nin bölüğünün hükümet yapılarını koruyacağı kesimi gösterdi. Yapıları birer birer gösterdi ona. Muhafızların ne zaman nasıl yerleştirileceğini en ince ayrıntılarına kadar anlattı. Sonunda kışlık sarayda Kerenski derken Lisnitski sözünü kesti. Kerenski'nin adını bile duymak istemem. Dişlerinin arasından hırlar gibi konuşmuş, sapsarı kesilmişti. Yevgeni Nikolayevich, kendinize hakim olmanızı rica ederim. Albayım lütfen. Ama canım, çok rica ediyorum. Sinirleriniz. Putilov fabrikasına devreye göndereyim mi hemen? Diye sordu Yevgeni soluk soluğa. Albay dudaklarını ısırdı, gülümsedi, omuzlarını silkerek cevap verdi. Derhal, başlarında bir takım kumandanı olmalı. Lisnitski döndü, odadan çıktı. Başından geçenler albayla arasındaki konuşma onu ezmiş bitap düşürmüştü. Ana kapının hemen dışında 4. Don Kazak alayından bir devriye koluyla karşılaştı. Önde giden subayın atının gemine solgun çiçekler takılmıştı. Subayın sarışın bıyıkları altında yarım yamalak bir gülümseme titriyordu. ''Yaşasın vatan kurtarıcıları!'' Yaşlı bir adam kaldırımdan indi, şapkasını salladı havada. Subay efendice bir selam çaktı, devriye yoluna devam etti. Lisnitski, kazakları selamlayan ihtiyarın telaşlı yüzüne, şişkin, yılışık dudaklarına baktı. Özene bezene düğümlenmiş renkli kravatına gözleri takıldı. Kaşlarını çattı, omuzlarını düşürüp bölüğün konaklandığı evin kapısından içeri süzüldü. 11. General Kornilov'un Güneybatı Cephesi Başkumandanlığına atanması, 14. Kazak Alayı subayları arasında olumlu bir hava yaratmıştı. Demir gibi karakterinden ötürü hepsi ondan saygıyla, takdirle söz ediyordu. Memleketi geçici hükümetin içine soktuğu bataktan ancak o kurtarabilirdi. Lisnitski özellikle memnun kaldı bu olaydan. Bölüğün ufak rütbeli subaylarıyla güvendiği birkaç kazağı araya koyup erlerin tepkisini öğrenmeye çalıştı. Elde ettiği bilgi hiç de iç açıcı değildi. Kazaklar ya sustular, bir şey demediler ya da miskin kaçamak cevaplar verdiler. Bizim için hava hoş. Barış getirecekse tabii. Dur bakalım bizim elimize ne geçecek? Birkaç güne kalmadan subaylar arasında bir söylenti dolaşıyordu. Kornilov, cephede ölüm cezasının yeniden uygulanması, ordunun geleceğinin güven altına alınması ve savaşın başarıyla sonuçlanmasını sağlayacak tedbirlere derhal başvurulması için hükümet üzerinde baskı yapmaktaydı. Kerenski'nin Kornilov'dan çekindiği, onu görevinden alıp yerine daha uysal birini getirmeyi düşündüğü söyleniyordu. Kornilov'un bütün cepheler başkumandanlığına atandığını bildiren 19 Temmuz tarihli hükümet bildirisi o yüzden büyük bir sürpriz oldu. Az sonra Subaylar Birliği'nin merkez komitesinde sürüyle tanıdığı olan Üsteğmen Atarçikov, güvenilir kaynaklardan öğrendiğine göre Kornilov'un hükümete bir rapor sunduğunu açıkladı. Raporda şu tedbirlerin alınması gereği ısrarla belirtilmekteydi. Bütün ülkede cephe gerisindeki birliklerle sivil halkı da yargılamaya ve ölüm cezası vermeye yetkili harp divanları kurulması, yüksek rütbeli subaylara yeniden disiplin yetkileri tanınması, er komitelerinin faaliyetlerinin kısıtlanması vesaire.